Hazel Bennet içinde uzun ve zorlu bir gündü. Ama sıcak köpüklü bir banyo ile üzerinden atamayacağı gibi de değildi. Saçlarını şampuanla yıkadıktan sonra saç kurutma makinesinin yardımıyla sarı dalgalı saçlarını şekillendirdi. Ardından gözlerinin renginde mavi saten bir gecelik giydi. O gelmeden günler öncesinden eşyaları gelmişti. Timsah derisi valizleri hizmetçiler tarafından açılmış, giysileri yeniden ütülenmiş ve giyinme odasındaki dolaplara yerleştirilmişti. Makyaj malzemeleri ve parfümleri banyodaki lavabonun her iki yanındaki raflara düzgünce sıralanmıştı. Kulaklarının arkasına Chanel parfüm sıktıktan sonra oturma odasına geçti. İçki dolabında asistanı Agatha'nın Bert Simpson'a yolladığı e-postada belirttiği tüm içkiler vardı. Hazel uzun bir bardağı kırılmış buz parçalarıyla doldurup üzerine taze sıkılmış misket limonu suyu ve çok az Dovgan vodkası ekledi. Sonra elindeki bardakla yandaki özel haberleşme odasına geçti. Karşıdaki duvara yerleştirilmiş 6 adet düz ekrandan aynı anda dünyanın belli başlı borsalarındaki hisse senedi ve emtia fiyatlarını izlerken diğer ekranlardan da haberleri ve spor kanallarını takip edebiliyordu. Şu anda ilgisi Longchamp'taki at yarışlarının üzerindeydi. Çünkü yarışmakta olan atlar arasında kendisininki de vardı. Atının yarışı üçüncü bitirmesi üzerine tiksintiyle yüzünü buruşturdu. Bu sonuç eğiticisini kovup genç İrlandalıyı alma konusundaki kararsızlığını yenmesine neden oldu. Bu kez dikkatini ekrandaki tenis maçına yöneltti. Genç Rus ve Doğu Avrupalı kadın tenisçileri izlemeyi seviyordu. Kendisine bir dişi kurt kadar aç olduğu 18 yaşındaki halini anımsatıyorlardı. Bilgisayarın başına oturdu ve vodkasından bir yudum aldı. Sihirli bir iksir gibiydi. E-postalarına bakmaya başladı. Houston'da Agatha önceden hepsini taramış ve gerekli elemeyi yapmıştı. O yüzden şu anda cevap bekleyen mesaj sayısı 50'nin altındaydı. Hızla hepsine tek tek göz gezdirdi. Houston'da şu anda saat 3 olmasına karşın Agatha, onun arama ihtimaline karşılık başucunda bir telefonla uyuyordu. Hazel Skype bağlantısını kullanarak Agatha'yı aradı. Az sonra yüzü ekranda belirdi. Yakasına güller işlenmiş bir gecelik giymişti ve saçlarında bigudiler, uykulu gözlerle ona bakıyordu. Hazel postalara vereceği cevapları dikte etti. En sonunda, "Soğuk algınlığın ne durumda Agatha? Sesin dünkü gibi çatlak gelmiyor," dedi. "Çok daha iyi bayan Bennet, teşekkür ederim." Çalışanlarının kendisini sevme nedeni buydu. O, onların şefkatli işvereniydi. Ta ki ilk hatalarını yapıp işten atılana kadar. Agatha ile bağlantıyı sonlandırıp kol saatine ve duvardaki dijital saate baktı. Amorous Dolphin ile aynı zamanı gösteriyordu. Dipnot, Amorous Dolphin, sevdalı Yunus. Hazel, Henry'nin yata verdiği isimden hoşlanmıyordu ve bu nedenle ondan hep Dolphin olarak söz ediyordu. Kocasının anısına saygıdan dolayı ismini değiştirmemişti. Ayrıca Henry, ona bunun uğursuzluk getireceğini söylemişti. Hazel'ın tekneye ait sevmediği tek şey ismiydi. 125 metrelik bu zevk ve sefa gemisinin 12 adet çift kişilik kabini ve sahiplerine ait görkemli bir kamerası vardı. Yemek salonunun ve diğer geniş eğlence alanlarının duvarlarını çok rağbet gören sanatçıların tabloları süslüyordu. Güçlü 4 dizel motoruyla Atlas Okyanusu'nu 6 günden az bir sürede geçebiliyordu. En son teknoloji ürünü elektronik seyri sefer ve iletişim cihazlarıyla donatılmıştı ve üzerindeki pahalı oyuncak ile aletler en şımarık ve entelektüel konukları bile eğlendirebilirdi. Hazel, Dolphin'in köprü hattını aradı ve telefon daha ilk çalışta açıldı. Amherst Dolphin, köprü, Kaliforniya aksanını hemen tanımıştı. Bay Jetson, ikinci kaptandı ve ses tonundaki korkuyla karışık saygıdan arayanın kimliğini bildiği anlaşılıyordu. İyi günler Bayan Bennet. Kaptan Franklin orada mı? Elbette, Bayan Bennet, hemen yanımda. Telefonu kendisine veriyorum. Jack Franklin'in kendisine merhaba demesinden sonra Hazel hemen konuya girdi. Her şey yolunda mı kaptan? Tam anlamıyla öyle bayan ben, diyerek Hazel'a güvence verdi. Mevcut konumunuz nedir? Franklin, sat-nav ekranından koordinatları kontrol edip onun anlayabileceği şekilde söyledi. Dipnot, sat-nav, uydulardan bilgi alma yoluyla seyir sistemi. Madagaskar'ın 146 deniz mili güneydoğusunda Seyşellerin Mahe adasına doğru ilerliyoruz. Mahe için TVZ, perşembe öyledir. Dipnot, TVZ, tahmini varış zamanı. Oldukça iyi yol almışsınız gerçekten Kaptan Franklin, dedi Hazel. Kızım sizin yanınızda mı? Ne yazık ki hayır Bayan Bennick. Kızınız erkenden ayrıldı ve yemeğinin sizin kamaranıza, özür dilerim, kendi kamarasını getirilmesini istedi. Bayan Bennick teknede değilken kızı onun kamarasını kullanabiliyordu. Franklin her zaman Gauguin ve Monet tablolarının ve Lalique avizelerin kendisini de meşhur annesi kadar önemli zanneden bu kontrolsüz yeni yetmenin odasında ziyan olduğunu düşünmüştü. Ne var ki annesini, çocuğun en ufak bir kusurunu dahi ima bile etmemesi gerektiğini iyi biliyordu. Bu güzel fakat sevimsiz küçük kaltak, Hazel Bennick'ın tek kör noktasıydı. Lütfen beni ona aktarın, dedi Hazel Bennick. Elbette Bayan Bennick. Telsizciyle konuşmasını duydu. Hatta bir tıkırtı oldu ve kısa bir sessizliğin ardından arama sinyali geldi kulağına. 12 kez çalmıştı ve artık sabrı tükenmek üzereydi ki telefon açıldı. Kızının sesini hemen tanımıştı. Kim o? Rahatsız edilmek istemediğimi söylemişti. Kayla bebeğim. Aa anneciğim, sesini duymak ne kadar hoş. Bütün gün aramanı bekledim. Artık beni sevmediğini düşünmeye başlamıştım. Apaçık belli olan memnuniyeti karşısında kalbi anneliğin coşkusuyla dolmuştu. Ne kadar meşgul olduğumu anlatamam sana bir tane. Burada o kadar çok şey oluyor ki. Kayla, saf ve temiz olan. Kızına seçtiği isim ne kadar da ona uygundu. Kızının yüzü geldi gözünün önüne. Kızının cildi Hazel'a hep altında pırıl pırıl taze kanın aktığı saydam bir yeşim taşından yapılmış gibi geliyordu. Gözleri Hazel'ınkilerden daha açık gök mavisiydi. Onlardan aklın ve ruhun saflığı yansıyor gibiydi. 19 yaşında kadınlığın eşiğinde titriyordu ama hala el değmemiş ve mükemmeldi. Sevgisinin coşkusuyla Hazel'ın gözleri dolmuştu. Hayatındaki en önemli şeydi. Tüm fedakarlık ve çabalar onun içindi. İşte benim biricik anne. Sadece tek hızı var. Tam gaz. Kayla sevimli bir şekilde güldü ve yataktaki adamın üzerinden hafifçe yana kaydı. Çıplak tenleri gönülsüzce birbirlerinden ayrıldı. Penisin içinden yavaşça çıkışını ve ardından kasıklarında kendi sıvısının ılık temasını hissetti. İçinde o olmayınca derinlerde bir yerde bir boşluk hissetti. ''Anlat bakalım neler yaptın bugün?'' diye sordu Hazel. ''Çalıştın mı?'' Kızını Dolphin'de bırakmasının sebebi buydu. Dönem sonu notları çok kötüydü. Hocası notlarının düzelmemesi durumunda yıl sonunda göndermekle tehdit etmişti. Bugüne kadar annesinin üniversiteye yaptığı cömert bağışlar sayesinde Kayla bu sondan kurtulmuştu. ''Bugün 9.30'a kadar son derece tembel olduğumu itiraf ediyorum biricik anneciğim.'' dedi. Ve ardından masum mavi gözlerinde yaramaz bir bakışla sırıtarak Rogier bana iki muazzam orgazm yaşatana dek diye düşündü. Yataktan çıkmadım. Oturur pozisyona geçip adamın hoş bir şekilde parlayan kaslı bedenine yanaştı. Terli teni erimiş çikolata gibi parlıyordu. Birbirlerine dokunmaya devam ediyorlardı. Kayla dizlerini karnına çekmiş ve bacak arasına yuva yapmış parlak sarı tüyleri adamın görmesi için hafifçe yan dönmüştü. Rogier uzanıp kafasını bacakların arasına gömmesiyle birlikte Kayla'nın vücudundaki bütün tüyler ürperdi. Parmaklarıyla dudakları aralayıp pembe goncayı aramaya başladı. Sol eliyle telefonu sol kulağında tutan Kayla, sağ eliyle adamın penisine uzandı. Hala iriliğini koruyordu. Kayla elindeki organı kendi yaşam gücü olan bağımsız bir varlık gibi görüyordu. Ona bir isim bile takmıştı. Blaze, büyücü Merlin'in ustası. Blaze onu büyülemişti. Yeniden devasa boyutuna ulaşmış, kendi tatlı öz suyuna bulanmış bir halde parlıyordu. Baş ve işaret parmağını çevresine dolayıp şehvetli gelgitlerle onu sağmaya başladı. Ah bebeğim, ama bana çalışacağına dair söz vermiştin. Sen akıllı bir kızsın ve az bir çabayla çok daha iyisini yapacağını biliyorum. Bugün bir istisnaydı anneciğim. Diğer günler çok sıkı çalıştım. Bugün aylık şeyim başladı. Çok feci bir karın ağrım var. Ah zavallı Kayla, umarım şimdi daha iyisindir. Evet anneciğim, daha iyi hissediyorum. Yarın yeniden iyi olacağım. Keşke orada olup sana bakabilseydim. Seni Cape Town'da bıraktığımdan bu yana sadece bir hafta geçti, dedi Hazel. Ama bana sonsuz gibi geldi. Seni çok özledim bebeğim. Ben de seni özledim anneciğim. Ardından annesi sıkıca eski petrol sahalarını ve onun adına onları işleten görgüsüz, yıkanmayan hüdüklerle yaşadığı sorunları anlatmaya başlayınca cevap vermesine gerek kalmamıştı. Cümle aralarında Kayla onayladığını belirten sesler çıkarıyor ama o sırada tüm dikkatiyle Blaze'i inceliyordu. Sünnetliydi. Ondan önce birlikte olduğu erkeklerinkinin tepesinde başlık gibi sallanan buruşuk deri parçası vardı. Onların şu anda elinde tuttuğu etten yapımı bu güzel oyuncağın yanında ne kadar çirkin kaldığını ancak Rogier'le karşılaştıktan sonra anlamıştı. Blaze koyu renkli bir tüfek namlusu gibi düzgün ve parlak görünüyordu. Başındaki yarıktan berrak bir damla sızmıştı. Bir çiğ damlası gibi duruyordu. İzlemek o kadar heyecan vericiydi ki zevkten titrerken pürüzsüz kolundaki tüyler diken diken olmuştu. Hemen üzerine eğildi. Dilinin ucuyla damlayı yaladı. Zevk içinde tadına baktı. Daha fazlasını, çok daha fazlasını istiyordu. Daha hızlı sağmaya başladı. İncecik zarif parmakları penisin üzerinde mekik gibi gidip gelmeye başlamıştı. Adam kalçalarını yukarı kaldırmıştı. Kayla, Roger'in karnındaki kasılmayı görüyordu. Blaze'in giderek irileştiğini, elinin içinde tenis raketinin sapı gibi kalın ve sert bir hale geldiğini fark etti. Yüzü şekil değiştirmiş, muhteşem esmer başını geriye doğru atarken ağzını açmıştı. İnlemesini ya da haykırmasını önlemek için elini penisten çekip ağzına götürdü ve Blaze'in olabildiğince büyük bir kısmını ağzına aldı. Ancak yarısını bile alamamış, iyice irileşmiş olan başı boğazına dayanmıştı. Neredeyse öğürecekti ama bunu kontrol etmeyi de öğrenmişti. Riski göze alarak elini ağzından çekip içinde oluşmakta olan tohumları hissetmek üzere hayalarını alttan kavradı. Başını aşağı yukarı hareket ettirerek emmeye devam ederken Rogier'in boşalmaya başladığını hissetti. Elindeki testisler sıkışarak yukarıya doğru çekilmeye başlamıştı. Hazırlıklı olmasına rağmen her seferinde olduğu gibi hacim ve fışkırma kuvveti onu yine şaşırtmıştı. Bir an nefesi kesilir gibi oldu ve olabildiğince hızlı bir şekilde yutmaya başladı. Ama başarılı olamadı ve bir kısmı çenesinden aşağı attı. Onu son damlasına kadar emmek istiyordu. Yudum yudum içmeye devam ederken elinde olmadan hafifçe inledi. Annesinin sesiyle içinde bulunduğu zevkten kendinden geçmiş halinden sıyrıldı. Kayla, ne oluyor? İyi misin? Konuş benimle. Ne oluyor orada? Kayla telefon avizesini elinden düşürdü ve alet hemen yanında yatağın üzerinde ciyaklamaya devam etti. Yeniden elini alıp kendini topladı. Of, üzerime ve yatağa kahve döktüm. Sıcaktı ve bir anda sıçradım. Nefes almadan gülüyordu. Kendini haşlamadın değil mi? Yo, hayır. Fakat nevresimler berbat oldu, dedi. Parmak uçlarıyla ipek nevresimin üzerine sıçramış olan kayganlığa dokunuyordu. Hala sıcaktı. Parmaklarını adamın göğsüne silerken o da Kayla'ya bakarak sırıtıyordu. Onun bugüne kadar gördüğü en yakışıklı adam olduğunu düşünüyordu. Annesi konuyu değiştirerek Cape Town'a yaptıkları ve Dolphin'in 2 hafta mola verdiği ziyaretten söz etmeye başladı. Kayla'nın anneannesi şehrin dışında üzüm bağlarının ortasında Herbert Baker tasarımı olan muhteşem eski bir malikanede yaşıyordu. Hazel bu bağlık araziyi emekli olacağı uzak tarihi düşünerek satın almıştı. Aynı zamanda her kuruşu tasarruf ederek, kızının tutkusunun peşinden giderek dünyanın başlıca tenis turnuvalarına katılmasını sağlayan sevgili annesi için de mükemmel bir ev olmuştu. Şimdi yaşlı kadın, içi hizmetçilerle dolu muhteşem bir eve, her cumartesi alışveriş yapması ve arkadaşlarıyla buluşup çay içmesi için bir Mercedes Maybach ile onu kasabaya götüren üniformalı bir şoföre sahipti. Roger yataktan kalktı ve Kayla'ya bir işaret yaptı. Sonra sallana sallana banyoya doğru gitti. Kaslı kalçaları baştan çıkarıcı bir şekilde titriyordu. Kayla ahize hala kulağındayken yataktan fırlayıp peşinden gitti. Roger klozetin başındaydı ve Kayla da ara bölmeye yaslanarak tamamıyla büyülenmiş bir halde onu izlemeye başladı. Roger ile Paris'te Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Fransız izlenimcilerinin sanatı konulu dersi alırken tanışmıştı. Annesinin onunla olan ilişkisini asla onaylamayacağını biliyordu. Annesi sözde liberaldi. Muhtemelen derisinin rengi, portakal kabuğunun içinden daha koyu renkli hiç kimseyle yatağa girmemişti. Oysa cildinin küf renkli parlaklığı, zarif Afrikalı hatları, uzun kaslı vücudu ve etkileyici aksanıyla Roger'in egzotizmi daha ilk görüşte Kayla'yı kendinden geçirmişti. Ayrıca kendisinden daha deneyimli kız arkadaşlarının, koyu tenli erkeklerin diğer bütün ırklara oranla ne kadar iri bir alete sahip oldukları konusundaki ayrıntılı söylemleri de içini gıcıklamıştı. Blaze'i ilk kez ereksiyon halinde gördüğünde nasıl dehşete düştüğünü tüm canlılığıyla hatırlıyordu. O zaman tamamını içine alabilmek gözüne imkansız görünmüştü. Sonradan bu işin ilk başta göründüğü kadar zor olmadığını anlamıştı. Bunları düşünürken kıkırdamaya başlamıştı. ''Neye gülüyorsun bebeğim?'' annesi sordu. Anneannemin mutfağına giren vahşi babun hikayesini hatırladım birden. ''Anneannem bazen çok komik olabiliyor.'' diyerek annesi de ona katıldı. Ve Seyşeller'deki Ten League adasındaki yaklaşan buluşmalarından bahsetmeye başladı. Hazel 7000 dönümlük adaya sahipti. Her yıl olduğu gibi bu yılda Noel tatilini ailesiyle birlikte kumsaldaki büyük bungalovda geçirmeyi planlıyordu. John dayısı ve annesini almak üzere Jet'i Cape Town'a gönderecekti. Kayla bu düşünceyi kafasından atmaya çalıştı. Roger'dan ayrılacağı zamanı düşünmek istemiyordu. Uzanıp Blaze'i sıkıca tutarak Roger'i yatağa götürdü. Annesi en sonunda konuşmayı bitirmişti. ''Şimdi kapatmam lazım bebeğim. Yarın çok erken kalkacağım. Yarın aynı saatte arayacağım. Seni seviyorum küçüğüm.'' ''Ben de seni sonsuz artı bir kere seviyorum anneciğim.'' Bebek gibi konuşmasının annesi üzerindeki etkisini biliyordu. Telefonu kapatıp yatağın yanındaki ahşap uzantının üzerindeki antika ipek halıya attı. Roger'i öperken dilini ağzının içine uzattı. Sonra geri çekilip buyurgan bir tonda konuşmaya başladı. ''Bu gece benimle kalmanı istiyorum.'' ''Yapamam, sen de biliyorsun Kayla.'' ''Neden yapamazmışsın?'' ''Eğer kaptan ne yaptığımızı öğrenirse boynuma çapa zincirini dolayıp beni denize atar.'' ''Bu kadar zavallı olma, bizi bulamaz.'' ''Georgie Porgy benim kontrolüm altında, bizi idare eder o.'' Bir gülümsemem ona her şeyi yaptırabilir. Geminin baş kamaratundan bahsediyordu. Bir gülümsemem ve birkaç yüz dolar karşılığında her şey. Roger kıkırdayarak Fransızca konuşmaya başlamıştı. İyi de o kaptan değil ki. Ayağa kalkarak koltuğun üzerine attığı üniformasını aldı. Bu tehlikeyi göze alamayız. Zaten yeteri kadar riske giriyoruz. Yarın aynı saatte geleceğim. Kapını kilitleme. ''Sana kalmanı emrediyorum.'' sesini yükseltmişti. O da Fransızca konuşuyordu ama dilin daha ilkel bir şeklini kullanıyordu. Roger sinir edici bir şekilde sırıttı. ''Bana emir veremezsin. Geminin kaptanı değilsin.'' Kamarot üniformasının pirinç düğmelerini iliklemeye başlamıştı. Kaptan Franklin haklıydı. Kayla'nın ne Fransız izlenimcilerini ne de diğerlerini umursadığı yoktu. Paris'teki Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne gitmesi annesinin zoruyla olmuştu. Annesi, Nilüfer resimlerine ve yarı çıplak Tahitili kızların tablolarına aşık olmuştu. Frengili, ilaç müptelası ve alkolik Fransız ressamlarından bir tanesinin yaptığı da yatağının başucunda asılıydı. Annesi mezun olduktan sonra Keyla'yı sanat komisyoncusu yapmak gibi çılgınca bir fikre kapılmıştı. Oysa Keyla'nın ilgi duyduğu tek şey atlardı ama annesiyle tartışmasının hiçbir yararı yoktu. Her zaman onun istediği olurdu. ''Sen bana aitsin'' dedi Roger'ye. ''Sana ne söylersem onu yapacaksın.'' Siyah Amex kartıyla Londra'dan Cape Town'a birinci sınıf uçak biletini almış, Georgie Porgy'ye verdiği bir öpücük ve avucuna sıkıştırdığı dolarlar karşılığında gemide kamarot olarak çalışmaya başlamasını sağlamıştı. Tıpkı hayatının gerçek aşkları olan Bugatti Veyron spor arabasına ya da gösteri atlarına sahip olduğu gibi Roger'in de sahibiydi. Yarın yine aynı saatte geleceğim. Yine aynı sinir edici sırıtışla bakmış ve odadan çıkarak kapıyı hafifçe kapatmıştı. Geldiğinde sıçtığımın kapısını kilitli bulacaksın diye bağırdı arkasından ve yatağın yanındaki telefonu alıp tüm gücüyle Gauguin'in çıplak kızına doğru fırlattı. Telefon avizesi gergin tuvalden sekerek ahşap uzantıya düştü. Keyla yeniden kendini yatağa atıp öfke ve kızgınlık içinde yastığa kapanarak ağlamaya başladı. Roger'in en çok kendisine itaat etmediği zamanlar istiyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Chanel, C-H-A-N-E-L, Agatha, A-G-A-T-H-A, Dovgan, D-O-V-G-A-N, Skype, S-K-Y-P-E, Jetson, J-E-T-S-O-N, Jack Franklin, J-A-C-K, F-R-A-N-K-L-I-N, Gauguin, G-A-U-G-U-I-N, Monet, M-O-N-E-T, Lalique, L-A-L-I-Q-U-E, Kayla, C-A-Y-L-A, Blaise, B-L-A-I-S-E, Rogier, R-O-G-I-E-R, Herbert Baker, H-E-R-B-E-R-T, B-A-K-E-R, Cape Town, J-A-P-E-T-O-W-N, Georgie Porgy, G-E-O-R-G-I-E, P-O-R-G-I-E, Bugatti Veyron, B-O-G-A-T-T-I, V-E-Y-R-O-N.